Sol de Nanã, ewa, ewa, ewa, e. Sol de Nanã, ewa, ewa, ewa, e. Sol de Nanã, ewa, ewa, ewa, e. Sol de Nanã, ewa, ewa, ewa.
Arkilog'un 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Hüseyin Pembeoğlu. Diğer 6 bölümde olduğu gibi yine bu bölümde mimarlık üzerine tek kişilik sohbet olacak. Yani bir an cümleyi düzeltemedim. Sohbet edeceğiz diyecektim ama. Ve siz kendi kendinize yine konuşup benzer sorunlarınız, dertleriniz, beğendiğiniz konular varsa bana eşlik edebilirsiniz tabii. Öncelikle bu sohbeti diyeyim, bu monoloğu devam ettirmeyi sağlayan gizli diyaloğun öbür tarafındaki kullanıcılardan Aylin'e teşekkür ediyorum. Öncelikle Slack'ten yazdı. Sonra ben görmedim tabii ki Slack bu ara notification'larımı göstermediği için. Ardından maille de ısrarla ulaşıp ciddi bir motivasyon kazandırdı. Yoksa ben bir dolu iş arasında podcast'i gayet güzel sallıyordum. Düşündüğüm konular vardı. Sağ olsun paralel bir konuyla bana geldiği için doğrudan o konudan da devam ediyor olacağım. Tekrardan teşekkürler. Tabii Mehmet'e de yine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yani Şubat ayında muhtemelen Şubat'ın 14'ünden önce olacak. 14-15 bir Ankara, ondan sonra Kıbrıs derken karışık yoğun bir tempo olabilir. O aralarda bir mini bir buluşmada yaparız diye düşünüyorum. 2-3-4 artık kaç kişi olursa. Yani benden bir kişi fazla olsun yeter. Onu da şimdi hemen yayının başında söylemiş olayım. Peki bu bölümde ne konuşacağım? Aylin'in de önerdiği gibi, hatta direkt ilk önce onun yazdığını okuyayım. Mimarlar neden iş ya da ticaret insanı olarak başarılı olamıyorlar? Ya da genelleme yapmak doğru değil belki ama tasarım konsept mevzusunda acayip düşünceler üretmekte sıkıntı yaşamazken neden iş para konularına gelince gözüne ışık tutulmuş tavşana dönüyoruz diye sormuş. Karakteriyle mi ilgili, aldığımız eğitimle mi, yoksa ticaret ekonomi üzerine hiçbir bilgimiz olmayız mı gibi soruları olmuş. Gayet güzel bir konu. Açıkçası ben de 3 ortaklı firmamızı kapatırken arkadaşlarımdan bir tanesi, yani ortak, şey demişti. Ya biz üçümüz de yani güzel tasarım yapıyoruz, iyi şeyler yaptık ama biz galiba bu işten anlamıyoruz falan gibi. Ya onda da aslında fena değildik şimdi ama bir böyle bir durum var. Burada da bir numaralı etken bence aldığımız eğitimin proje tasarlamak üzerine, bir mimari yapıyı gerçekleştirmek üzerine olması. Ama bunu nasıl daha hızlı tasarlarız, nasıl gerçekleştiririz kısmının bir eğitimi yok. Hatta baktığınızda piyasaya çıktığımız zaman şeyin bile şikayetini ederiz. Neden? Hani uygulamaya yönelik daha fazla eğitim almadık. Ruhsat, bilgisi vesaire, atıyorum bunlar neden öğrenilmedi? Yönetmelikler. Eğitim genel olarak yüzeysel verilir üniversitede. Biraz kendiniz araştırıp öğrenirsiniz. Konsepti bu. Fakat şöyle bir garip nokta var. Hani fakültede ya da işte diyeyim üniversitenin içinde başka bir bölümde birileri direkt işletme okuyor. Yani bir yapı, bir organizma nasıl işletilir? Siz hiç onu öğrenmiyorsunuz ama siz de çıktığınızda bunu yapmanız bekleniyor. Yani en azından ilk aşamada yapmamız beklenmediği aşikar. Çünkü okuldan mezun olup doğrudan kendi ofisini açan kişi sayısı azdır. Açıyorsa o da şu şekildedir. İşte babası, annesi, kimse ailesinde mimardır. Mimar mimarın çocukları devam eder ya da işte müteahhittir, inşaat mühendisidir. Kadroyu tamamlıyordur yani inşaat mühendisi, mimar, çocuğu da mimar yaptık. İşte eşim de zaten şuydu, makinacıydı. Böylece bir küçük çaplı holdingleştik. Yani enişte kayınbirader Enka Holding tadında bir aile şirketi saadetiyle değilseniz ne olmuştur? Yani bir yerde çalışmaya başlıyorsunuz zaten. Baktığınızda bu sistem doğrudan sizi çalışmaya itiyor. Çünkü yeterli bilgiyi vermiyor. Bunu çalışarak öğreneceğinizi varsayıyor. Ve tamamen bunun üzerine kurulmuş bir düzen var şu anda. Bilgiyi kendiniz sahada öğreniyorsunuz. Bu da tabii acı oluyor. İşletmesini yani şirketi sürdüren mimarlar da yine bir firma yönetimi tecrübesi olduğu için çalışanlarını idare etmekte, onları ödüllendirmekte, cezalandırmakta sıkıntı çekebiliyorlar ya da onların hakkını verme konusunda. Açıkçası bu bir firmadır, bunların olması gerekiyordur, kanunlar vardır gibi yaklaşmak yerine mimarlık budur, mimarlık böyledir, mimari çalışma böyledir gibi öğrendikleri dar bakış açısından bütün kariyerlerine bakarak ilerliyorlar. Tabii başka konular yok mu? Hani mesela diyelim büyük ofisler belli bir ölçeği geçtikten sonra siz ne kadar değişime kapalı kalsanız da yaptığınız işlerin ölçeği, çalıştığınız firmaların büyüklüğü nedeniyle daha düzgün bir yapıya kavuşmanız gerekiyor. Örneğin işte Arolatlar, Tabanlıoğulları, Zahaditler, büyük firmalar. Şimdi yani küçük firma mesela atıyorum dandik örneklerle gidelim. Sigortanızı diyelim bir kısmını ödemeyebilir. Bunu teklif edebilir ya da işte sizi bayramlarda, tatillerde çalışmaya zorlayabilir, ne olacak ki diyebilir. Fazla mesai vermeyebilir. Fazla mesai konusuna hadi girmeyeyim. Onu zaten o en büyük yara olduğu için hiçbir yerde değişmiyor. Fakat bu tip temel konularda büyüdükçe hesap verme ihtimaliniz artacağı için, aldığınız risk arttığı için şirket olarak bu konulara giremezler en azından. Çünkü diyelim Eczacıbaşı'nın bir binasını yapıyorsunuz. Yani sizdeki bir sıkıntı, skandal orayı da etkileyeceği için. Dolayısıyla dönüşmeniz gerekiyor. Çalıştırdığınız kişi sayısı arttığında bunları yöneten, bunların izinlerini takip edecek başka disiplinler almanız gerekiyor. Finansçı, muhasebeci, işte insan kaynakları, görüşmesi, sosyal medya uzmanı değişiyor. Yani bu aldığınız disiplinler kendi alanında profesyonel oldukça, yani başka birileriyle, başka disiplinlerle gerçekten işbirliği yapmaya başladıkça siz de işin nasıl yapıldığını öğreniyor oluyorsunuz. Zaten mimarlık, yani benim kendi tecrübemle söyleyeyim, bir 20-25 kişi civarına gelmedikçe ofisler biz her şeyi kendimiz yaparız tadında takılıyorlar. Çoğunlukla zaten patron ofisleri oluyor bu mimarlık ofisleri. Dolayısıyla patronun doğrudan karakterini yansıtıyor. İster kısaltma olsun, işte EAA, ister Tabanlıoğlu, soyadı, adı, ortak isimleri, işte benim çalıştıklarımdan yine Özer Ürgen fark etmiyor yani. Adını soyadını koyan kişi çalışanlarının da kendi fikriyatıyla, kendi düsturuyla onun bir organizmasıymış gibi, onun bir parçasıymış gibi çalışmanızı bekliyor. Ve ya bu da ticari bir prensip, ticari bir yaklaşım değil. Yani bir kişinin iş yapma biçimiyle ilerliyorsunuz. Halbuki şirket kendi kişiliğini ortaya işi yaparken koyar. Yani orada önemli olan kişi işi yaptığınız kişidir. İşveren, işverene yönelik çalışırsanız bütün sunumu, bütün kaliteyi. Temel ikinci nokta da bu bence. Hani tasarım egosundan da bağlı bir konu. Okuldayken, okuldan çıktığınızda yaptığınız tasarım sizi yansıtıyor. Fakat piyasada aslında bir şeyler yapmak isteyen, kendini o iç mimari proje talebiyle gösterdiği binayla, işte bu müteahhit olsun, kendi karizmasını, kendi gücünü, ya da işte bir holding olsun, ofis binası, ya da yaptırdığı, hediye ettiği bir kültür merkeziyle bir şekilde gücünü göstermek. Onlar da bu piramitlerde de böyleydi, yani yüzyıllardır böyle. Bir şekilde onlar da kendini ifade etmek istiyorlar. Bu kıyafet gibi bir şey. Ama daha pahalısı, daha uzun süre olanı. Dolayısıyla burada işverenin ciddi bir isteği var. Onun karakteri devreye giriyor. Ve siz gerçekten piyasada belli bir şekilde iş yapmak istiyorsanız o karaktere cevap verebilmeniz gerekiyor. Tabii ki kendi karakterinizi de yansıtırken ne olacak? Bir orta yol bulacaksınız. Birincisi bence daha bu noktada anlaşılmamış oluyor. Yani mimarlar ya ben istediğimi yapacağım, sonuçta bir iş gelecek, ben istediğimi yapacağım tadında yaklaşılıyor. Zaten ben güzel şeyler yapıyorum, işverenler de bilmiyor. Dolayısıyla yapacağım ve beğenecek tadında yaklaşılıyor. İşlerini gösterme biçimleri. İşte az önce birazcık okuyayım edeyim dedim, bakayım başka neler var. İşte mimarların web sitesiyle ilgili bir yazı vardı. Mimarların web sitesi güncel trendleri çok takip etmez. Daha çok bir galeridir, portfolyodur. Benim yaptığım işlerim, bizim hep söylediğimiz bir tabirle mimarların mimarlara yönelik bir sunumudur aslında. Hani ona da en çok girer mimarlar bakar. Ama oraya bir proje yaptırmak için mimar arayan birisinin gözüyle tasarlanmamıştır genelde. Ve de mesela bu da bir ticari kayıptır. Yani oraya gelen kişinin ne aradığını bir sorun, bir bakın yani mimar olmayan birisine, mesela mimar olmayan birisine sorun. Bir web siteniz varsa nasıl olmuş? Hiçbir şey anlamıyorum. İmajlar, grafikler, diyagramlar. Belki sizin için çok havalı o diyagramlar ama o kişi hiçbir şey anlamıyor. 3 artı 1, 5 artı 1 ile ilgileniyor o adam. Yani ona göre kendiniz düşüremezsiniz ama bir şekilde bu alandaki bilginizi, ilginizi, tecrübenizi de yansıtmanız gerekiyor. Bir arayol olması lazım. Bunun da ilk adımı kendi işinizi yaptınız ama kendinize yapmadığınızdır. Bunun anlaşılması gerekiyor. Yani ben de bunu yine kendi ofisimde de yaşamıştım. Bir ofis binası adamın. Ofis binası zaten bir tane binası var. Az ilerideki daha önceden satın aldığı binayı dönüştürüp yeni yönetim merkezi yapmak istiyor. İstinye'de gayet güzel bir bina. İlk tasarımı yaptığımızda gerçekten çok da kibarca uyarmıştı bizi. Ya tabii bunu daha sonra başka bir projede yaparız. Siz bana şimdi başka bir şey yapın demişti. Gerçekten komikti o an. Çünkü yani ilk yaptığımız şey, nasıl diyeyim, bizim dizinden, Pinterest'ten, oralardan buralardan bilinçaltımıza yerleşen ve mimarcılık oynadığımız bir projeydi en azından cephesinde. Ya olmaz mıydı? Olurdu. Yani ama şimdi adam, şimdi size bütün karakteri anlatamayacağım ama ya ona olmazdı. İkincisi de zaten bu dersi alıp devam ettik. Ama her zaman herkesin ikinci şansı olmayabilir. Bizim de olmayabilirdi. Buradan ticari bir kayıpla dönebilirdik. Hatta belki biz o işverenle daha sonra da başka çalışmalarda devam ettiğimiz için o iş kesilmesiyle bizim belki iş hayatımız bile daha kısa sürebilirdi. Hani 2 yıl değil 2 ayda biterdi belki. Hiç kimseden başka iş alamazdık o sırada. Dağılırdık yani 2 ay abartıyorum tabii de. Yani bu önemli bir konu. Dediğim gibi kime yaptığımız, neden yaptığımız. Üçüncü konuda birazcık eğitim tarafına geri döneyim. İşin matematik kısmı. Şimdi tasarımı öğrendik, çok iyiyiz. İşverenle diyaloğu da öğrendik, çok güzel. Onu da anladık, dediğini yapıyoruz. Ama bir de matematik kısmı var. Ben bu projeyi ne kadar sürede yapıyorum? Buna harcadığım süre nedir? Benim masraflarım sadece işte kağıt çıktı vesaire değil, bir sürü masrafım var. Mimarların çoğu örneğin korsan kullanır. Başlangıçta en azından. Bir yazılım masrafı var. Daha şirketi açmadan önce oturup yazmanız lazım. Evet. SketchUp $700. Photoshop alacağız. Adobe. İşte ne olmuş? Adobe CC. Şu kadar. Topladık. İşte bir tane de AutoCAD mi alayım artık? Hadi tam bir yazılım alayım. Arşiket yazayım. Şu kadar euro. Deyip bunu dökmem gerekiyor. Şimdi artık atıyorum az önce bahsettiğim mesela Adobe CC yıllık. Autodesk ürünlerinin hepsi yıllık. Siz bunların da fiyatını giderlerinize not etmeniz gerekiyor. Kirayı düşünmeniz gerekiyor. Bu hesapları bile doğru düzgün yapmayan çok sayıda mimar var. Hani tek düşündükleri şey projeyi yapacağım. Şu kadara satacağım. İşte 50 bin, 60 bin, 100 bin ölçeğine göre değişiyor. Ve oradan bir miktar para alacağım. Giderleri de halledeceğim o şekilde. Ben olabildiğince proje almaya odaklanayım. Yani ama senin belki geride optimize edebileceğin, masrafları azaltacağın, verimsizliği azaltabileceğin bir sürü alan var. Sürekli yeni proje alma kısmına odaklanmak doğru değil. Peki mimarın ikinci bir en büyük kalemine gider tarafında, işin matematiğinde kişi, çalışan. Yani biz yazılımla çalışıyoruz. O yazılımları kullanan başka tasarımcılarla çalışıyoruz ki o projeyi daha kolay bir şekilde bir ekip halinde çözelim. Daha çok proje alabilelim. Bu işin matematiğini doğru kurmak gerekiyor. O kişilerin harcamaları, onların istekleri, hadi istekler kısmına girmeyeyim ama harcamaları, zam dönemleri, işte gelir ofisin olabilecek büyüme potansiyeli. Bunları az çok öngörebilmek lazım. Bunu da o yüzden sayılara dökebilmek lazım. Örneğin ben Rescue Time diye bir yazılım kullanıyorum. Tamamen kendim için, kendimi ölçmek için. Bu bilgisayar başında açık olan sekmeleri, yazılımları vesaire kullanım sürelerini hesaplayıp bana bir döküm yapıyor. Ve ben hangi yazılımı kullandım, arada dağılıp hangi sitelere baktıysam, bunları da işte verimli işte, ya da distraktif, dikkat dağıtıcı vesaire diye sınıflandırabiliyorsunuz. Örneğin diyelim YouTube'u distraktif diye işaretleyebilirsiniz. Size bir sonuç veriyor. Bir şekilde oradan bir metrik alıyorsunuz. Yani her şeyi kolayca bir sayıya, rakama dönüştürebilirsiniz. Böylece onu optimize edebilirsiniz. Çünkü bizim en büyük kalemlerimiz bunlar. Oturup bunlar üzerine düşünmek gerekiyor. Bunlar üzerine düşünürken mimarlar bunları ölçmek yerine şuna gidiyor. Ben bu bir tek bildikleri matematik yöntemi var. Kötü mimarlık ofislerinin ve kötü patronların. Ben işte bu kişiyi haftada 45 saat çalıştırma hakkım var. Ona da atıyorum işte 450 TL veriyorum. Hadi 4500 diyeyim. Koy hesabı kolay olsun. Gerçi yok. 45 saat içinde 450 diyeyim. Daha mantıklı olsun en azından. Ne oldu bu kişinin saati 10 TL oldu. O zaman ben bunu 2 saat çalıştırırım. Fazla mesaisini vermem. Böylece saati 5 TL olmuş olur. Tek yaptıkları hesap bu. O çalışanlar da yıpranır, terk eder. Ofiste sürekli turnover olur. Kişileri koruyamadığı için mimari kimliğini koruyamaz. Kendisine yüklenir vesaire vesaire. Oradan bu doğru bir yöntem değil. Yani burada o kişiye fazla mesai verdiğinizde belki de kaybetmeyeceksiniz. Muhtemelen öyle olacak. Yani o kişiyi tutacaksınız, o kişi daha verimli çalışacak. Ve o saati ölçtüğünüz için, çünkü artık fazla mesai, ne kadar yaptığınızı bilmiyorsunuz eski durumda. Çalıştırıyorsunuz insanları, kimse de sormuyor, hesaplamıyor. Bunu yani ilk podcast'te biraz dönmüş oldum ilk bölümlere ama artık onun bir bedeli cebinizden çıktığı için bir maliyetini ölçebiliyor olacaksınız. Ve ona göre çalışacaksınız. Bu insanları daha az çalıştırayım. Yani ben acaba AutoCAD SketchUp'la devam etmesem de bunun daha kolay bir yolu mu var? Acaba diyorum AutoCAD'le mi devam etsem, BIM programına mı geçsem? Diyebilirsiniz. Biraz reklam gibi oldu ama ne yapalım artık. Fakat doğru bir durum. Yani daha kolayını aramak gerekiyor. Siz bir işletmesiniz. Su kaçıran bir nokta varsa onu tıkamak gerekiyor. Bunu da kaçıp kaçmadığını da ancak hani su dediğiniz şey damlar görürsünüz. Ama bazı yerlerde damlamaz. Fakat çok klasiktir yani evinizde, bizde oluyordu. Daha doğrusu olmuştu, başka birilerine duydum. Hani fatura gelir, her zaman bize 20 lira geliyordu. Ne oldu da bu ay 40 geldi diye geri dönüp baktığınızda rakamlara bir şekilde, ya bizde bir yerden su mu kaçırıyor diye anlayabiliyorsunuz. Ölçebilmek çok önemli. Ve test edebilmek de. Başka başka neler var? Mimarların iş para konularında çok da güzel demiş Aylin Ayşe. Acaba Aylin'i mi kullanıyor Ayşe'yi mi bilmiyorum. Neredeydi o? Ha. Gözüne ışık tutulmuş tavşana dönmesi. Yani para konuları, bir de şöyle bir şey var. Tavşandan hemen bağladım konuyu. Bir esnaf mimarlar vardır. Mesela işte reklamını çok iyi yapan mimarlar da anlatıyorum. Bahadır Kul sürekli, ben onun yanında çalıştığım için sosyal medyayla birisi ilgilenirdi. Ticaretin bir parçası, sürekli görünür olacaksınız ki insanlar size gelsin. Yani birseniz, 1,5, 2 göstereceksiniz. Ya da yine başka Kayseri kökenli olan işte Sabri Paşa Yiğit. Neden ilişkilerini çok iyi kuruyor insanlarla? Neden daha popüler? Neden yanında daha çok kişi çalışıyor? O da mesela reklamını iyi yapıyor. Yani bir şekilde reklamınızı yapacaksınız. Çünkü bir ürün yapıyorsunuz. Ve bir projeyi yapmak için uzun vakitler harcıyorsunuz. 1 yıl, 2 yıl gerçekleşmesi. Onu sadece fotoğrafı çekip web sitenize koymanız yeterli değil ya. Onun her sürecini göstermeniz gerekiyor. Biz şunu yapıyoruz. Bakın şantiyeye gittim. Bunu da yaptık. Grafikleri böyleydi. Proje yayınlandıktan sonra şu ödüle başvurduk. İşte kısa listeye girdi, aldık. Şu öğrencilerle bunu konuştuk. Etkileşimi arttırmanız gerekiyor. Gerekirse kitapçıklar hazırlayıp işte firmalara göndermeniz, hatta göndermeden önce mimar olmayan insanlardan kişilerden yorum almanız, onların ne düşündüğü üzerine düşünmeniz gerekiyor. Çünkü sizin ilgi alanınız o kişiler. Yani mimarlara proje yapmayacaksınız ki. Neyse. Şimdi başka neler var? İş yapmayla ilgili metotlar. Biraz öğrendiğimiz bilgilerin uygunluğu, oradan ne öğrenebiliriz? Öğrendiklerimizi iş için nasıl düşünebiliriz diye düşüneyim. Örneğin ben girişimcilik üzerine eğitimlere katıldım. Podcast dinliyorum. Kendim küçük küçük işte web sitesi tadında farklı alanlarda girişimler yaptım. Daha önce yine değinmişimdir. Küçük bir cüzdan denemesi yaptım. Aklıma gelen bir tasarımı. Birinci tavsiyem, şimdi sadece yanlış yaptıkları, yapılanları anlatıyor olmayayım. Birinci tavsiyem, olumlu anlamda neler yapabileceğinize dair, kendinizi nasıl değiştirebileceğinize dair, başka bir alanda küçük bir projeyle bir hızlı başlamayı ve onu satmayı, insanlara beğendirmeyi deneyin. En güzel yöntem o. Benim örneğimde yine yani hep bu örneği veriyor gibi olacağım ama cüzdan öyleydi. Küçük, önce kağıttan, sonra kumaştan, yani hızlıca realize edip başka birileriyle işbirliği kurma. Hemen o deri yapmaya karar verdiğimde bir deri kursuna gidip ondan yardım alma, destek alma. Sonra biraz daha ciddiye gidip bunu ticariye taşımadan önce birkaç tane daha kopyasını yapmak gerekiyor. Hemen araştırıp derici, başka malzemeler, işte çıtıydı, kumaşıydı, onun o deriyi işleyecek bir sürü kişi var. Onun işlem yaptığınızda sonra boyacısıydı, hangisi doğru? Bir sürü alanda araştırma yapıp tekrar geri dönüp onları işleyip diğer ürünleri üretmek, ikinci partiye geçmek. Burada aşama aşama. Yani burada yani anlatmak istediğim şey aslında bu Lean Startup denen kavram. Hızlıca başlamak, çok düşünmeden ilerlemek ama yolda yanlışları ölçmek. Bunu nasıl daha iyi yapabilirim demek. Hani kağıtla başlayıp en hızlı, yani ilk başladığınızda mesela mimarlarda şu şekilde bir tavır olabiliyor. Tamam, bu cüzdanı yapıyorum. Cüzdan dediğiniz deri olur. Benim deri öğrenmem lazım. Deri kursuna gitmem gerekiyor. Ondan sonra malzemeleri alayım. İşte cüzdan için A4 boyutunda bir şey yeterliyken gidip bir ton deri alıp ona para ödeyip sonra gelip dikiş makinesi bilmem ne almam, şunu yapmam derken işin büyüyüp kafada asla yapılamayacak hale gelmesi, o işe başlayamam. Halbuki en doğru iş şudur. Yani birincisi, tabii ki hepsinden önce ben bu cüzdanı niye yapmak istiyorum? Asıl neden? Yani bunu satacağım kişi, ben burada kendime sattım. Kendi acım şuydu. Diğer cüzdanlar çok kalındı. İnce bir cüzdan istiyordum. En ince cüzdanı nasıl yapabilirim diye başladım. Ve benzer bir acısı olanlara satabilirim bunu. Şu an hani uğraşmamakla beraber. Sizin de bu işi yaparken birinci kaygınız bu olmalı. Bir işletme açacaksınız. Ben bu işi niye yapıyorum? Hani mimarlığı ben çok seviyorum ama bana insanlar mimarlığı çok seviyorum diye gelmeyecekler. Dolayısıyla hangi alana yönelmeliyim? Hani vardır öyle, işte fabrika yapar daha çok. Ya Formula 1 mimarı bile var. Ne bileyim, stadyum mimarı var, işte Bahadır Kul öyleydi. İşte daha çok konut üzerinde uzmanlaşmışlar var. Otel üzerinde uzmanlaşmışlar var. Bir alanda mı gideceğim? Yoksa daha butik kalıp villa tarzı projeler mi yapacağım? Onlara daha çok zaman mı ayıracağım? 5 kişilik bir ofis mi olmak istiyorum? Mutlu Bey mesela öyleydi. 5-6 kişide kalıp ben korumak istiyorum derdi. Ama oradan sonra Aralık'a geçtim. 100 kişiydi. Yani etrafınızda çalışanlar olan bir ofis mi açmak istiyorsunuz? Bunun örneklerine bakmanız lazım o zaman. Yani ben Zoomtor gibi mi olacağım? Zahadit gibi mi olacağım? Medyada mı görünmek istiyorum? Yoksa güzel işler yapıp 3-5 piyasada işte hani az bilinirliği olan ama kendini mutlu, barışık, işlerini gösterdiğinde gururla gösteren birisi mi olmak istiyorum? Diğerleri değil demek istemiyorum ama seri üretime girdiğinizde, ofis ölçeği arttığında hepsini aynı şekilde koruyamayabilirsiniz. Özellikle de yine mimarlığın o bahsettiğim ad soyad veren mimarlık ofislerinde bu hepsinde öyleydi. Kendi karakterinizi yansıtmak istiyorsunuz ya bir yandan. Hani çıkan bütün projelerinde belli bir standardı olduğunu istiyorsunuz. Onu nasıl sağlayacaksınız? O da ayrı bir iş. Yani ölçeği belirlediğinizde ben dünya çapında star mimarlık ofisi olacağım. 100 kişi çalışacak. diye hedeflediğinizde ona göre ofisleri araştırmanız gerekiyor ve o yetenekleri tutmanız, onlar nasıl barındırılır, onlar nasıl işe alınır, nasıl sürekli sizde kalınır diye belirlemeniz lazım. Tabii ben Hüseyin Pembeoğlu'yum, benim de Hüseyin, diğer insanların da Hüseyin Pembeoğlu gibi tasarladığı bir ofis istiyorum derseniz o zaman yetenekleri belki alamayacaksınız. Yeteneklerde, çünkü onlar da kendini göstermek isteyecek. O zaman başka bir alana yöneleceksiniz. Bunları biraz üzerine düşünmek, incelemek, birazcık da karar vermek gerekecek. Siz nasıl bir ofis olmak istiyorsunuz, nasıl bir yer olmak istiyorsunuz? Peki bunu belirlemek nasıl olacak? Bunu hemen belirleyebilir miyim? Öyle tabii ki bu biraz daha kompleksleşmiş hali olsa da lisedeki hangi mesleği seçeceğimle paralel bir yaklaşım. Yani bunu belirlemenin kolay yöntemi denemek. Biraz yönelmek. Onun için de lean dediğim o basit. Hani dedim ya, cüzdanı kağıtla yaptım ve işi büyütmeden başladım. Siz de o şekilde, yani küçük küçük yapabileceğiniz işin en küçüğü neyse onunla başlamanız gerekiyor. Ve bu küçük şey hem sizin için hem diğerleri için bir değer yaratıyor mu? Sunduğunuz değer satın alınabilir bir değer mi? Ona bakmanız gerekiyor. Açıkçası startup kültüründeki kavramlar, bir kısmını ben mimarlığa uygulanabileceğini düşünüyorum. Yani uygulanması gerekiyor. Hatta bu alanda ne bileyim dersler açılmalı, özel eğitimler verilmeli. Örneğin mesela burada bir açık var, ben bunun üzerine konuşuyorum. Mimarlık yerine bu alandaki tecrübeli başka insanlarla birleşip ya da doğrudan kendim bunun üzerine bir eğitim geliştirip belki eğitimini verebilirim. Nasıl bir ofis, nasıl mimarlık ofisi daha iyi yönetilir diye bir dışarıdan danışmanlık şeyi. Mesela şu an baktığımda kendime yeni bir iş kolu yarattım. Çünkü acı belli. Acı belli olduğu noktada daha kolay. Siz de piyasadaki başka insanların acılarına bakacaksınız. Hani şu anda insanlar kentsel dönüşüme yöneliyor. Çünkü öyle bir talep var. Ben size gidin kentsel dönüşüm yapın demiyorum. Ya da ne bileyim, imar affı. Daha doğrusu af kötü olduğu için imar barışı diyorlar ona. İmar barışı. Bunlar bariz talepler ama göz önünde olmayan diğer talepleri de bulabilirsiniz. Yani sektörde çok fazla acı var, saçmalık var, bir sürü yanlış var. Bunlar bir yandan da fırsat, bunları değiştirebilirsiniz. O yüzden iyi konumlanmak lazım. Hani sadece güzel renderlar yapmak, iş almak anlamına gelmiyor. İşi yanlış yerde arıyorsanız hiçbir anlamı da olmayabilir yaptığınız güzel renderların belki de. Çünkü şey de oluyor, hani render dediğimiz şeyin kimisi için mir kalitesinde, inanılmaz gerçekçi fotoğraf kalitesinde bir şeyler olması beklenirken ekran görüntüsüyle bile insanlar gayet mutlu olabiliyor. Ha, 3 boyutunu gördüm, bu diyebiliyor bu ve her ölçekte olabiliyor. Hani bunu bir holdingde de, bir mahalle arasındaki projede de beklentiler farklı olabiliyor. O yüzden birazcık iletişim kurarak bunlar ne bekliyor, ben ne verebilirim, bu aşamada bunu vermem gerekiyor mu, onlara iyi bakmak gerekiyor. Hatta burada ne vermenin belli olması kısmıyla matematiğe bir bağlama daha yapayım. Mimarların işletme konusundaki en büyük beceriksizliklerinden bir tanesidir bence bu. Yine bu cüzdana kağıtla başlamaya paralel bir aslında durum. Ne yapıyorsunuz? Mimari aşamanın belli teslimleri var. Konsept. Daha sonra konsepte uzlaşırsanız ruhsat çizimleri, biraz daha detaylı çizimler. Bir yandan bilmeyenler için detaylandırayım. Hani konsepte siz bir binanın kütlesini, dış cephesini, rengini, o hissiyatı biraz tanımlarsınız. Ve az çok hani metrekare ve işlevler belli olur. Hani bir odalı mı, beş odalı mı ya da bir büyük bir otel mi, küçük bir otel mi, havuzu var mı yok mu, az çok onları konuşursunuz ama ya havuzu var mı yok mu bile net değildir. Ama ruhsata doğru her şey netleşir. Ruhsat dediğimiz şey, çünkü hani belediyeye verirsin, ben bunu yapacağım dersin. Ve her aşamada da teslim edilecek detay seviyesi aslında bellidir. Fakat bunu kaçırıp işlerini daha kaliteli, daha iyi, daha üst seviyede göstermek için verilmesi gereken bilgiden daha fazlasını veren çok sayıda ofis var. Yani konsept aşamasında belki yani etkilemek adına bir dolu görsel, bir dolu grafik, maketler yapılıyor. Yani işverenlerin büyük bir kısmında çoğunun yani bir laf kalabalığı etkisi oluyor açıkçası. Mesela Bahadır'dayken, Bahadır'ın ticari kafasının anladığı şeylerden biriydi. Yani bir yandan doldururduk ama en son sunuma gidilmeden önce hangisi öne gelecek, hangisi sona gelecek, onlar çok ciddi önem arz ederdi ve en sonda kesinlikle metrekareler, rakamlar olurdu. Çünkü ilgilenilen şey o. Yani siz öğrenciyken de hani hocanız ticari kaygısı yok ama o mahallenin adını görmek istiyor. Yani sen buraya restoran mı yaptın çocuğum, orada ne var, tuvalet mi var? Kesite de yaz bunu, ben anlayayım. Çünkü aslında teslim ettiğimiz iki boyutlu çizimlerin çoğunluğu kolay anlaşılabilir şeyler değil. Ve özellikle ticari hayatta insanlar oraya para dökecekler. Kaç tane dükkan? Onun sayısını görmek istiyor. 110 tane mi dükkan var? O zaman hesap yapacak kafasında. 110 tane dükkan var. Ben bunları şu kadardan kiralasam bu. Adamın kaygısı bu. Sen onu bilmeyip dükkan sayısını yazmazsan sunumun sonunda da kaç tane dükkan diye sorduklarında yani işte metrekare sayılarsan o bile yetmeyebilir. Yani kaç dükkan çıktı ile ilgileniyor. En küçüğü kaç? En büyüğü kaç metrekare? Onun beklentisi bu. İşte birazcık bunu yani piyasada çalışırken öğrendim ben. Ama siz bu çalışmaya başlamadan da diğer tarafın ne beklediğini ta işin en başında sorarak öğrenebilirsiniz. Buna şimdi BİM tarafında şey deniyor. EIR diye bir kısaltması var. İşverenin bilgi talepleri gibi bir şey Türkçesi. Yani bu senden hangi bilgileri istiyor? Sonucunda ne yapacak? Bunları sormanız gerekiyor. Bunları sorup belirlerseniz gereksiz şeyleri teslim etmemiş olursunuz. Teslim edilmesi gereken gerekli şeyleri yapmayıp kötü duruma düşme talihsizliğinden de kurtulmuş olursunuz. Bu da yine iletişim halinde olmayı ve bir mimar egosundan çıkıp birazcık ticari yaklaşıma, o ticaret kişisine bürünmeyi gerekiyor. Bu ticaret kişilik nedense bence ben tasarımcıyım ruhundan dolayı böyle kötüymüş gibi size lanse edilmesin. Bunları başarmak da güzel bir mutluluk işinizi yönetmek açısından. Her ne kadar mimarlığın kendisi zahmetli olsa da buraları doğru yaparsanız tasarımınızı, oraya harcadığınız kaygıyı azaltmış olursunuz. Mutluluğunuzu kaybetmemiş olursunuz. Meslekten soğumamış olursunuz diye düşünüyorum. Buna da muhtemelen nasıl bu bölümde eski podcastlere geri dönüşler yaptım. İlerleyen bölümlerde de tekrar aklıma geldikçe başka şeyler söyleyebileceğimi düşünüyorum. Bölümün sonunda tekrardan Sile'ye katılan işte Aylin'e, Mehmet'e, Pınar'a, Taha'ya, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şubat ayında, hatta şuradan takvimden hemencik gün belirleyeyim. Bakalım, muhtemelen Şubat'ın 8'i ya da 9'u gibi bir görüşme yapacağız. Ben Slack kanalından da duyuruyor olacağım. Herkesi artık oralarda görmek isterim. Nerelerde olacak ben de bilmiyorum ama Slack kanalına gelirseniz görüşürüz. 1, 2, 3, 5 bakalım nasıl devam edecek bu süreç. Göreceğiz. Sorularınız, önerileriniz, yorumlarınız olursa bana arkilog.co üzerindeki e-mailimden ya da sosyal medyadan, işte hpmboğlu hashtag ile Twitter'dan, Slack kanalımıza üye olarak ekşi sözlükte arkilog başlığının altına yazarak yorum bırakabilirsiniz. Ayda iTunes'tan yorum yapabilirsiniz. iTunes'tan dinliyorsanız bu podcast'i. Bunların hepsi bugün de gördüğünüz gibi gayet olumlu bir şekilde beni motive ediyor. Ben de geri dönmüş oluyorum. Yoksa yazmam gereken tez, yapmam gereken işler var. Ama bunları paylaşmakta, bilgiyi paylaşmakta her zaman hem sizin şartlarınızı hem de geri dönerek o paylaşan kişinin şartlarını iyileştiriyor diye düşünüyorum. Hepinize mutlu mimarlıklar. Hoşçakalın. Proche de l'équateur, à un point précis.
1500, dont j'étais 36.